bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr
Rüzgar ne diyor? Yazarı Suzanna Tamaro Can Yayınları İstanbul Baskı Özal Matbaası. Bu kitap Emekli Dostlar Derneği stüdyosunda Milli Kütüphane Konuşan Kitaplık Birimi için yalnızca görme engellilerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Telefon numarası 0312 212 62 00 dahili 7315. Seslendiren Sibel Mutaf. Arka kapak tanıtım yazısını okuyorum. Bu kitaptaki öykülerin kahramanları, gazetelerin birinci sayfalarında pek ender yer alan, çoğunlukla da üçüncü sayfa haberi olarak kalan olayların kahramanları. Ya kaçak mülteci taşıyan teknelerdeki acı sonlarla, ya nedeni anlaşılmayan cinayetlerle, ya da özlemleri peşinde yoldan çıkanlarla ilgili öyküler. Gazetelerde o haberleri okur geçeriz de, o kişilerin gerçek öyküleri ne bize yansıtılır ne de biz merak ederiz. Suzanna Tamaro, haberlerde üçüncü şahıs olarak aktarılan, çoğu üçüncü dünya ülkelerinden gelme kişileri, birinci şahıs ağzından duygulara, düşüncelere, hayallere, özlemlere bürüyerek üç boyutlu kahramanlar yaratıyor. Rüzgar Ne Diyor'daki öykülerinde olayları egemen ülkelerin egemen güçlerinin gözüyle değil de onları yaşayanların ağzından dinlemeye ne dersiniz? Yazarın biyografisini okuyorum. Suzanna Tamaro, 1957 yılında kent soylu bir ailenin kızı olarak Trieste'de doğdu. Güç bir çocukluk geçirdi. 1976'da 18 yaşındayken Friuli'de tanık olduğu deprem ve 25 yaşındayken geçirdiği ölümcül hastalık Tamaro'nun üzerinde derin izler bıraktı. Yazmaya 27 yaşında başladı. Başarısız birkaç denemenin ardından ses getiren ilk kitabı Tek Ses için oldu. 1994'te yayımlanan Yüreğinin Götürdüğü Yere Git yazarı büyük üne kavuşturdu. Kitap İtalya'da aylarca liste başı oldu. Tamaro kedileri ve köpeğiyle birlikte Orvieto yakınlarında oturmaktadır. İçindekiler. Rüzgar Ne Diyor? Sayfa 9. Salvation. Sayfa 39. Gökyüzünden. Sayfa 63. Kim Takar? Sayfa 97. Rüzgar Ne Diyor? Nabila karanlıktan korkmadan yaşayabildiği tek bir gün bile anımsamıyordu. Kardeşleri onunla bu konuda hep alay etmişlerdi. Karanlık çökmeye başlayınca arkadan yaklaşıp ya kolunu ya omzunu çimdiklerler, ya bir köşeye gizlenip yabani kediler gibi miyavlarlar ve sonra da işte canavar, işte seni dişleri arasında kum gibi öğütecek olan şeytan burada diye bağırarak onu korkuturlardı. Nabila bu şakalara hiçbir zaman gülemedi. Her zaman korkuyla çığlık atıp karanlıkta katıla katıla ağladı. 5 yaşındayken böyleydi. 10 yaşına geldiğinde de hiçbir şey değişmedi. 12 yaşına basınca annesi onu alıp köyün bu tür konularda deneyimi olan yaşlı akıl hocasına götürdü. Yaşlı kadın doğum anından başlayarak olan biten her şeyi öğrenmek istedi. Doğum gündüz mü, gece mi olmuştu? Sancılar sırasında acayip bir ses duymuş muydu? Odaya yarasa ya da benzeri bir hayvan girmiş miydi? Bebek üzerinde gömleğiyle mi doğmuştu? Kıllı mıydı? Ve en sonunda yaşlı kadın ellerini kızın başının çevresine koymuş ve şöyle demişti. Evlendiği zaman her şey geçecektir. Annesi akşam olunca onu karşısına almış ve gördün mü bak demişti. Hiçbir şey yok. Gündüz neyse akşamda o var. Sadece artık görünmez oldular. Nabila bunu kabullenmiş ve uyuyakalmıştı. Saat 3 olduğunda sıçrayarak uyanmıştı. Onlar gene oradaydılar. Renkli giysileriyle hasır yaygının çevresinde dans ediyorlardı. Şehvetli bir ses tonuyla Nabila diye kulağına fısıldıyorlardı. Zavallı aptalcık, bizden kurtulabileceğine nasıl da inandın? Sonra kahkahalarla güldüler. Gülerken yabani domuzlar gibi sesler çıkartıyorlardı. Nabila karanlıktan değil, karanlığın içinde bulunan cinlerden korktuğunu kimselere söyleyememişti. Neredeyse her gece gelip onu buluyorlar, pek çok kötü söz söylüyorlardı. Ama küçük bir kızın cinleri görmesi hayırlı sayılmayacağı için bunu kimseye anlatamamıştı. Bir keresinde büyük annesi ona cinlerin her şeyin içinde yaşadıklarını anlatmıştı. Su cini, çanak cini, masanın yapılmış olduğu tahta cini vardı. Her şeyin iki cini vardı. Biri iyi, biri kötüydü. Birini değil de ötekini çağırmak, şükran duymak ya da karşı çıkmak bizim elimizdeydi. Nabila iyi cinleri hiç görmemişti. Her gece gözlerini yummadan uzun uzun onları çağırıyordu. Ama asla başarılı olamıyordu. Gelemediklerine göre diye düşünüyordu. Bunun üzerine demek ki benim içimde hiçbir iyi cin yok. Ya doğum anımda yok oldu ya da ona bir kötülük yapmamış olmama karşın beni terk edip uzaklara gitti. Nabila 17 yaşında evlenmişti. Düğünle birlikte yaşlı kadının dediği gibi cinler de çekip gitmişlerdi. 3 yıl sonra Raj doğmuştu. Doğum beklenenden çok önce bir gece vakti olmuştu. O gece Tiru evde değildi. Ebe ona bebeği gösterir göstermez Nabila onun arkasında yeşilimsi bir gölge gördüğünü hissetmişti. Dalgalar arasında oynaşan bir deniz anasını andıran gölge sonradan yok olmuştu. İlk 3 yıl huzurlu geçmişti. Bebek güzel güzel büyüyor, her şeyiyle babasına benziyordu. Annesinden aldığı hiçbir özelliği yoktu. En azından Nabila öyle sanıyordu. Tiro'nun ortadan kaybolduğu geceye kadar. O gece Raj uyanmış ve gözlerini fal taşı gibi açarak haykırmaya başlamıştı. Şimdi neyin annesine çektiği belli olmuştu. Gecelerden ve cinlerden korkması. Nabila Tiro'nun öldürülmüş olduğunu 2 gün sonra öğrenmişti. Şafaktan önce biri gelip kapısına yabani bir domuzun kesik kafasını atmıştı. Günler boyunca ormanda onun bedenini aramış ama bulamamıştı. Bir hafta sonra cenaze töreni yapılmıştı ve Nabila resmen dul kalmıştı. Artık pek çok şehitten birinin yürekli ve güçlü karısıydı o. Raj'ın gözleri daha büyük ve daha beyaz olmuştu. Çocuk sanki bakışlarıyla başka bir dünyaya gidermiş gibi hep karşıya bakıyordu. Bir öğleden sonra havada yoğun bir tarçın kokusunun duyulduğu, ormandaki hayvanların gün batımı şamatasına başladığı saatlerde Nabila oğlunu sokak kapısının önünde buldu. Büyük adam gibi dirseklerini dizlerine dayamış oturuyordu. Nabila hafifçe omzuna dokunduğunda arkasına bile bakmadan usulca konuştu. Babam nerede? Onu çağırıyorum, neden gelmiyor? Nabila oğlundan çekiniyordu. Onun zihninden geçen her şeyi anlayamıyordu. Merdivende yanına oturup ona sarıldı. Yavaşça, baban artık yanımıza dönemez, dedi. O öldü. Öldü ne demek? Çok uzaklara gitti demek. Uzaklara, nereye? Nabila biraz sustuktan sonra konuşmayı sürdürdü. Büyükannenin de gittiği yere. Orası bizim göremediğimiz harika bir yer. Bir ucundan ötekine koşabileceğin ve her zaman mutlu olabileceğin büyük bir ova. Orada meyve ağaçları, hayvanlar, serin ırmaklar var. Hava her zaman ılık ve hiçbir zaman muson yağmurları yağmıyor. Peki bizi neden yanına almadı? Nabila onu hemen yanıtlamadı. Bir gün biz de gideceğiz oraya. Neden şimdi gitmiyoruz? Çünkü önce yapacak çok işimiz var. Sen okula gitmelisin, büyümelisin. Bir ayağını toprağa sürten Raj, ben ölü olmak istiyorum, dedi. Ben de demek isterdi Nabila. Oysa ancak şunu söyleyebildi. Buna biz karar veremeyiz. Ne baban ne de büyükannen kendisi karar verdi. Kim karar veriyor peki? O anda arkalarından hafif bir esinti yükselerek ormanın nemli ve sıcak kokusunu getirdi. Evin önündeki Hindistan cevizi ağacının tepesi sallanmaya başladı. Rüzgarı duyuyor musun? Raj havayı koklayan bir hayvan gibi başını yukarı kaldırdı. Duyuyorum. Rüzgar bir dalga gibidir. Büyük ova ile aramızda rüzgar var. Ölmüş olanların sözlerini bize taşıyan odur. Babam rüzgarın diliyle mi konuşuyor? Baban, büyükannen, gözlerimizin önünde olmayan herkes. Bizi görüyorlar mı? Görüyorlar. Ve bizimle konuşuyorlar. Raj annesinin gözlerine bakmadan, ama ben bir şey duymuyorum, dedi. Bunun üzerine Nabila oğlunun üzerine eğilip yavaşça yüzüne üfledi. Ne diyor Rüzgar? Çocuk omuzlarını kaldırdı. Annesi yeniden üfledi. Raiş ürkekçe, bir şey söylüyor mu? Diye sordu. Şöyle diyor, dedi annesi. Korkma Raiş, çünkü seninleyim. Büyümeli ve benim gibi güçlü ve cesur olmalısın. Raiş, babam cesur muydu? Diye sordu. Yavruları olan bir kaplandan daha cesurdu. Ya sen? Nabila sessizce durdu. Sonra oğlunun gözlerinin üzerine bir daha üfledi. Rüzgar ne diyor? Diye sordu Raiş. Rüzgar geç olduğunu ve uyuman gerektiğini söylüyor. Onları Avrupa'ya götürecek olan geminin ambarında gizlice yolculuk yaparlarken Nabila oğlunun aylar öncesi sorduğu soruya bir yanıt bulmaya çalışıyordu. Ülkesini terk etmek cesurca bir davranış mıydı? Yoksa bu ödleklikten, kalleşlikten başka bir şey değil miydi? Bu soruya her sefer değişik bir yanıt veriyordu. Sabah uyanır uyanmaz kendi kendine şöyle diyordu. Bu cesurca bir davranış. Çünkü insanın yerleşmek üzere tek başına ve 4 yaşında bir çocukla hiç tanımadığı bir ülkeye gitmeye karar vermesi yüreklilik ister. Ama öğleye doğru ödleklik ettiğini düşünmeye başlıyordu. Cesaret demek ülkesinde kalmak ve halkın kurtuluşu için kocasının ve öteki Tamillerin giriştiği mücadeleyi sürdürmek demekti. Ama dul bir kadın, hele bir de küçük bir çocuğu varsa ne yapabilirdi ki? Hayır, hayır, gitmek en doğru seçimdi. Peki o zaman, diyordu hemen bir ses, haklı olduğuna bu kadar inanıyorsan neden yola çıkacağından kimseyi haberdar etmedin? Sonra kendi kendine, çünkü hiç akrabam kalmadı diye yanıt veriyordu. Ama bu yanıtı verirken bile bunun bütünüyle doğru olmadığını biliyordu. Cinlerin yeniden ona musallat olduklarını kendine itiraf etmekten de kaçınıyordu. Çok yıllar önce annesi onu yaşlı kadına götürdüğü zaman aslında onu korkutanın karanlık değil, karanlığın içinde gizli olanlar olduğunu söyleme gücünü kendinde bulamamıştı. Neden yapmamıştı bunu? Belki daha o zaman onlardan kurtulabilirdi. Yaşlı kadın pek çok dua ve yöntem biliyordu belki de. Onun durumuna uygun bir tanesi bulunabilirdi. Kısa süre içinde kendi iyi cinni çağırmayı öğrenir, kötü olanlar da çekip giderdi. O da sonunda bunlardan kurtulmuş olurdu. Oysa işler böyle gitmemişti. Ölebilecek bu kadar adam varken onun kocası Tiru can vermişti. Neden o da bir başkası değil? Hala yanlarında kocalarıyla yaşayan kadınlar vardı. Uzun yolculuk günlerinde çocuk çığlık çığlığa bağırmaktan başka bir şey yapmadı. Köyden daha gün doğmadan ayrıldılar. Ertesi gece de bu gemiye bindiler. Gizlenmiş oldukları ambarda minicik bir ışık bile yoktu. Denizin üzerinde ilerlemeye başladıklarının ilk saatlerinde Nabila şaka yapmaya çalıştı. Ambarı dolduran çay çuvallarının arasında kollarını çırparak uçma taklidi yapıp ''Bak Raj'' dedi, ''ben bir yarasadan daha başarılıyım.'' Oğlan annesine görmüyormuş gibi bakıyor, elleri kucağında kenetli oturduğu yerde tek söz etmiyordu. Daha sonra sıcağı ve makinelerin gürültüsüne yenik düşerek uyuyakaldı. Nabila uyuduğu sürece onu seyretti. Derken çocuk sıçrayarak uyandı. Olduğu yerde dikilerek oturdu ve ''Güneş öldü!'' diye haykırdı. Nabila onu kollarının arasına aldı. Yatıştırmaya çalıştı. Ama oğlunun bedeni kas katıydı. ''Hayır Raj!'' diye fısıldıyordu. ''Sen ne diyorsun? Güneş hiç ölmez. Duvarın arkasında. Onu göremeyen biziz.'' ''Öldü!'' diye bağırmaya devam ediyordu çocuk. ''Ben korkuyorum. Çok uzun zamandan beri yok. Öldü!'' Bunun üzerine Nabila ''Bunu rüzgara soralım.'' dedi. Birkaç kez üfledikten sonra Raj sakinleşti. Başını annesinin omzuna yaslayarak ''Rüzgar ne diyor?'' diye sordu. Rüzgar korkmaman gerektiğini, güneşin her zaman var olduğunu ve sonsuza dek senin hayatının üzerinde ışıyacağını söylüyor. 10 gün sonra Fiume'de gemiden indiler. Geceydi ve soğuk bir yağmur çiseliyordu. Raj çoktan uyumuştu. Nabila onu ıslanmaktan korumak için saresinin kenarına sardı. O kentte 3 gün geçirdiler. Kepekleri kapalı bir apartman dairesinde bekleşiyorlardı. Onlarla birlikte anlamadığı bir dilde konuşan başka insanlar vardı. Günde bir kez bir adam içecek ve sandviç getiriyordu. Raj uyanır uyanmaz ''Geldik mi?'' diye sordu. Kepeklerin arasından incecik bir güneş ışığı odaya sızıyordu. Nabila bunu oğluna gösterdi. ''Neredeyse geldik.'' Evin içindeki herkes susuyordu, bekliyorlardı. Biraz gürültü yapan iki kişi kağıt oynayan, çekik gözlü ve siyah düz saçlı iki delikanlıydı. Kucağında Raj ile bir köşeye oturmuş olan Nabila, oğluna usul usul kendini evinde hissettiren niniler söylüyordu. Bir gece ötekiler yere uzanmış uyurlarken Nabila kalkarak odalarda dolaşmaya başladı. İki delikanlı başlarını kollarına dayamış uyuyorlardı. Kendi ülkesinden gelen kadın bir salyangoz kabuğu gibi kendi içine sarmalanmış yatıyordu. Raj da elindeki mendili yanağına sıkıca bastırarak aynı biçimde kıvrılmış uyuyordu. Nabila oğlunu seyrederken onun uykusunda bile aynı hüzünle ifadeden sıyrılamadığını, alnının gergin, dudaklarının aşağı doğru kıvrık olduğunu fark etti. Küçücüktü ama çoktan yorulmuş ve hayal kırıklığına uğramıştı. Ancak bir yaşlının olabileceği gibi yorgun ve kırgın. Parmaklarının ucunda yürüyerek pencereye yaklaştı ve kepengin aralıklarından dışarıya baktı. Yeniden yağmur yağıyordu. Aşağıda asfaltlanmış bir cadde ve bir trafik lambası vardı. Lamba düzenli aralıklarla portakal rengi ışığını yakıp söndürüyordu. Arada sırada bir otomobil geçiyordu. Işığa vardıklarında yavaşlayacaklarına daha da hızlanıyorlardı. Onların sahip olduğu güven duygusuna sahip olmak isterdim diye düşündü Nabila. Geçsem ve hatta hızlansam bile hiçbir şey olmayacağı güvencesini duyabilseydim. Ya da onlardaki bilinçsizliğe sahip olabilseydim. Hani çocukken sıcak günlerde bir kayaya çıkıp buz gibi suya atladığımız günlerdeki gibi davranabilseydim. Nabila içini çekti. Parmağını kepenkte gezdirdi ve sonra tozlanan elini çekti. Arkasında horlayan biri vardı. Kadın uykusunda konuşuyordu. Konuşmaktan çok sanki bir çocuğu çağırır gibi mırıldanıyordu. Yanından geçerken Nabila dudaklarının ağlamak üzereymiş gibi titrediklerini gördü. Uyku sırları ortaya çıkartıyor diye düşünürken yakaladı kendini. Uyurken pazarda mallarını sergileyen satıcılar gibi korkularımızı gösteriyoruz. Böyle olunca da cinler birer birer bizi demetten seçiyorlar. Uyuyan bedenlerin üzerinde uçuşuyorlar ve bir iç çekişten, bir yüz ifadesinden her şeyi anlıyorlar. Sadık ve tutkulular. Uygun bir insanı bulduklarında asla terk etmiyorlar. Doğru insanın iyi kapanmamış bir kapıya benzediğini biliyorlar. İçeri girebilmek için şöyle bir omuz vurmak yeterli oluyor. Tiru ile evlenir evlenmez cinlerin çekip gitmeleri boşuna değildi. Ve onun ölümünden sonra geri gelmeleri de öyle. Tiri uyurken bile yüzü uyanıkken olduğu gibi huzurlu ve güçlü olurdu. Onu alıp götürdükleri gece askerlerin baskınından önce kocasının uyumasını seyretmişti. Nabila yeniden pencerenin yanına geldi ve onu hafifçe araladı. Ta uzaklarda bir kenardan gökyüzü yavaş yavaş karanlığından sıyrılmaya başlamıştı. Karşıda hepsi birbirinin aynı ve bir sıraya dizilmiş yapılar vardı. Aralarında da ancak sırıklara bağlanarak ayakta durabilen cılız ve hastalıklı ağaçlar büyümekteydi. Pencerenin önünde büyük bir ağacın dalları vardı. Yapraksızdı. Onların yerine dallara plastik torbalar takılmıştı. Bir tanesi o kadar yakındı ki Nabila uzansa ona dokunabilecekti. Rüzgar onu bir kurbağa boğazı gibi bir şişiriyor, bir söndürüyordu. Ama torba bıraklayacağını hışırdıyordu. Konuşmak ister gibiydi. Nabila düşüncesiyle ona ''Tiru gerçekten öldü mü?'' diye sordu. Torba bir süre sönük durdu, sonra kocaman şişti, olduğu yerde çırpınıp duruyordu. İçinde müthiş bir güç vardı. Torbanın önce bir sapı, sonra da öteki kurtuldu. Nabila onun karşıdaki yapılara doğru uçuşunu izledi. Kepenk hızla vurdu. Nabila onu yeniden kapattı ve dönüp içeriği seyretti. Oda karanlığa gömülmüştü. Herkes uyuyordu. Raj yatışını bozmamıştı. Başının üzerinde küçük bir ışık dolaşıyor, havanın içinde dans ediyor ve yüzünü aydınlatıyordu. Nabila ona yaklaşarak "Tiru" diye fısıldadı. Işık zerresi kendi çevresinde döndü ve önce yoğunlaştı, sonra söndü. Nabila yeniden Raj'ın yanına uzandı ve bir bezle yüzünü örttü. Uyuyakalmadan önce "Tiru" dedi. "Sen bunu yapabilirsin. Gelecekteki günlere uç. Ben ve oğlum mutlu olabilecek miyiz? Söyle." Ertesi sabah daha önce hiç görmedikleri bir adam geldi. Koca bir göbeği vardı. Alnına düşen saçları kısa, ensesine dökülenler uzundu. Herkesten dolarları ve pasaportları topladı. İşaret parmağını tükürükle ıslatarak herkesin verdiği parayı ikişer kez saydı. Sonra beyaz bir kağıt aldı, yere serdi ve yanına oturdu. Mavi bir kalemle kağıdı ortadan ikiye bölen bir çizgi çizdi. Sola İtalya yazdı, sağa ise ağaçlar ve kaleler çiziktirdi. Kaleler evlerdi. Sonra onları gösterdi ve çöp adamlar çizdi. Bu adamlardan bir ok çıkıyor, ok İtalya'ya gidiyordu. Bu aşmaları gereken yoldu. Resmi bitirdiği zaman iç cebinden kırmızı bir kalem çıkardı. sınır boyunca minik bulutlar çizdi ve kocaman bum yazdı. Raj Nabila'nın kucağında her şeyi dikkatle izliyordu. Adam bum yaparken anne bu bir oyun mu diye sordu. Nabila onun saçlarını okşadı. Kulağına usulcacık evet diye fısıldadı. Bu bir oyun, bir hazine bulmalıyız. O anda adam ayağa kalktı ve alright dedi. Kağıt oynayan delikanlılardan biri alright diye yanıtladı. Adamın kolunda kocaman siyah bir saat vardı. Kapıya geldiğinde saatin kadranına iki parmağıyla vurdu ve açık elini havaya kaldırdı. Bir kez daha alright dedi ve odadan çıktı.